Ayrım 25, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 338. Rüstem Bey o meşhum inlemeyi ciddi bir uzaklıktan duymuş ve sonunda atı onu konvoyun bulunduğu yere getirdiğinde şaşıp kalmıştı. Yalnızca bir gün önce kasabanın tanınmış insanları arasında olan kişilerin yüzlerini tanıdığında daha da şaşırdı. Bu kadar kısa sürede düştükleri bu umutsuz, perişan hale anlam vermekle zorlanıyordu. Rüstem Bey ne olduğunu anında anlamıştı. Tehciri duymuştu ve ilke olarak kurbanlarına pek de sempatik bakmıyordu. Padişahın karşısına geçerek ordudan kaçan ve sonra da arkadan vuran vatandaşlarının ihanetine ve kalleşliğine herkes gibi o da kızmıştı. Sokakta yanından geçtiği her Ermeniye aniden hayatında ilk defa içerleyerek kaş çattığını fark etmişti. Ne var ki buradaki bu Ermenilerin cephede asla bulunmamış olduklarını ve hiçbirinin herhangi birine ne önden ne de arkadan asla saldırmamış olduğunu bilecek kadar da akıllıydı. Hatta Levon Krikoryan hastalandığı nadir durumlarda ağaya hep yardımcı olmuş ve çoğu zaman sonuç veren çareler önermişti. Atı hareketsiz durmakta olan konvaya doğru yaklaştıkça Rüstem Bey kendisine yalvarmak için yukarıya kaldırılmış ellerden oluşan ormanın ayırdına vardı. O acılı yüzlere baktı ve yardım isteyen umutsuz, kopuk kopuk çığlıklarını duydu. Bir an için aklı karıştı ve dona kaldı ama sonra atını işin başı olduğu anlaşılan çavuşa doğru sürüp cesaretini topladı. Asillere yaraşır azametli bir hava takınarak, ki esasında gerçek de buydu zaten, doğrudan sordu. ''Kimden aldığınız yetkiyle götürüyorsunuz bu insanları?'' Yılan ve şaşıran çavuş kuşağına dalıp fermanı çıkardı. ''Validen aldığımız yetkiyle efendi'' diye cevap verdi. Rüstem Bey belgeyi eline aldı ve okurmuş gibi yaptı. Girift, resmi kaligrafi ve akıl almayacak kadar kıvrak ifade, okur yazar biri için bile okunmasını imkansız kılıyordu. Ama Rüstem Bey de zaten kendini okur yazar saymıyordu. Mamafih valinin mührü çok tanıdık geldi ona ve anladı ki elindeki geçerli bir belgedir. Sessizce çavuşa geri uzattı. Bir kadın bacağını yakaladı ve yalvararak yüzüne baktı. ''Kurtarın, kurtarın bizi Rüstem Efendi, Allah aşkına kurtarın bizi.'' ''Emir validen çıkmış.'' dedi ağa. ''Hiçbir şey yapamam. Aksi takdirde Allah'ın izniyle kurtarırdım sizi.'' Yukarı doğru dönmüş ve umutsuz yüzlerden oluşan küçük denize bakıp başını kederle salladı. ''Kötü zamanlar bunlar.'' dedi. ''Şeytan dünyada kol geziyor.'' Hamidiye neferlerinin habis ve ensiz çehreleri üstünde gezdirdi gözlerini ve hepsinin gülünç bir şekilde pahalı kadın takıları takınmış olduklarını görünce aniden şaşırdı. Doğrudan onlara hitap etti. ''Valiyi tanırım.'' diye uyardı adamları. ''Eğer bu insanlara kötü davranırsanız vurulacaksınız. Sarıklarınızın içinde kafa, atlarınızın üstünde beden olmayacak. Ve her biriniz toprağın üstünde kefensiz çürümeye bırakılacaksınız. Bir fetva çıkarttıracağım ve hiçbirinizin ruhu sonsuza kadar cennete giremeyecek.'' Aşiret mensupları bu etkileyici sözler karşısında gerçek anlamıyla sinmişlerdi. Ve kısa süreli bir sessizlik olmuştu ki kendisi ilerlerken konvoyun neden durmuş olduğu da anlaşıldı. Yakındaki bir ağaç kümesinin ardından aniden bir çığlık yükseldi. O zaman Levon Krikoryan bacağına yapıştı ve bağırdı. ''Kızlarım, kızlarım, benim kızlarım efendi, benim kızlarım.'' Rüstem Bey atının sağrısını topukladı ve hızla ağaçların etrafına dönerek arka tarafta yere fırlatmış oldukları ve tecavüz etmeye hazırlandıkları Levon'un üç kızının elbiselerini neşeyle parçalayan 5 kişilik süvari grubunu gördü. Kuşkusuz öteki neferler de sıranın kendilerine gelmesini beklemekteydiler. Kızlar istedik bir biçimde karşı koyuyorlardı ve bir biçimde ağız tıkaçlarından kurtulmayı becerdikleri için çığlık atmaya başlamışlardı. Seçim hakkı olmadığını veya özüne ait olmayan yiğit bir ruh tarafından ele geçirildiğini hisseden Rüstem Bey, gümüş kabzalı tabancasını kuşağından çekti, biraz yaklaştı ve yüksek sesle beyan etti. ''Yedi düvele korku salmış padişah hazretleri adına.'' Hem şaşıran hem sersemleyen aşiret mensupları durup ona bakarken, kızlar da kocaman açlıkları umutsuz gözlerini üstüne dikerek, perişan halleriyle oldukları yerde kala kaldılar. ''Padişah efendimiz adına.'' diye tekrarladı Rüstem Bey. Rüstem Bey'in tecavüzcülerdeki aptallığın derecesini değerlendirdiği, buna karşılık onların da onun önemini değerlendirdiği uzun bir sessizlik oldu. Rüstem Bey'in yalnızca zengin ve ayrıcalıklı değil, aynı zamanda büyük yetki sahibi biri olduğu çok belliydi. Çizmeleri parlıyordu, pantolonu iyi kumaştandı. Kuşağı kırmızı ipekti, fesi çok güzel fırçalanmıştı ve ince bıyığı bal mumuyla ovulmuştu. Parlak güneşin altında yatağının sapı ve bıçağı gibi tabancası da pırıl pırıl parlamaktaydı. Karşılaştırma yapıldığında kendi atlarının değerini düşüren güzel ve huylu bir bey atına binmekteydi. Neferlerin hepsinin de aklından aynı şey, adını koymak gerekirse soymaya değer bir beyefendi karşısında oldukları geçiyordu. Mamafi hiçbiri de buna cesaret edemiyordu. Hele Rüstem Bey tabancasını atının boynuna koymuş olduğu sağ elinde tuttuğu ve kaygısızca kendi yönlerine doğrultmuş olduğu sürece. Rüstem Bey ise karşısındakilerin bir hayli aptal olduğuna karar vererek şöyle dedi. ''Bu kadınları siz alamazsınız, onların sahibi var.'' ''Sahibi mi var?'' dedi adamlardan biri. ''Evet, her şey ayarlanmış durumda ve bu kadınlar yanlışlıkla alınmışlar. Hepsi bana aittirler ve ben de onları geri almaya geldim.'' Kızlara baktı ve içinden ağızlarını açıp da bir şey söylememeleri için dua etti. Neferler ne yapacaklarından emin olamayarak aralarında bakıştılar. ''Biri karım olacak ve diğer ikisi de erkek kardeşlerimle sözlüdürler.'' dedi Rüstem Bey katı bir tavırla. ''Üç kardeşin üçü de imansız karı mı alıyor?'' dedi bir başka nefer. ''Üç kız kardeş. Evlenince Müslüman olacaklar.'' diye bir iddiada bulundu Rüstem Bey. ''Bu sadece 10 yaşında.'' dedi birinci adam Sosi'yi işaret ederek. ''Nasıl evlenebilir?'' ''Eğer tecavüz edilebilecek kadar büyümüşse evlenmek için de büyümüş demektir.'' diye cevap verdi Rüstem Bey. ''Sözlüme ve erkek kardeşlerimin sözlülerine tecavüz etmek üzereydiniz.'' Tabancasını biraz kaldırarak dedi ki, ''Tecavüzün cezasını biliyorsunuzdur herhalde ve vali iyi ahbabımdır. Sizi bu suçu işlemekten ve bu yüzden cezalandırılmaktan alıkoyduğum için bana minnettar olmalısınız.'' Neferler Rüstem Bey'in büyük ihtimal valiyi tanıdığını ve büyük ihtimal kendilerini ölene kadar taşlattırabileceğinin hesabını yaptılar. Ayrıca ağanın ortaya çıkması ve bunun ardından kendilerine meydan okuması sadistçe cinsel ateşlerini söndürmüştü. Rüstem Bey karşısındaki çehrelere baktı, kazandığını anladı ve buyurgan bir tavırla ''Haydi yoldaşlarınızın yanına gidin.'' dedi. Kızlara ise ''Ben dönünceye kadar olduğunuz yerde kalın.'' dedi. Şaşkın ve ilerlemekte isteksiz neferleri yedeğine alarak atını tekrar konvoya doğru sürdü. Kalabalığın içinde Levon'un yüzünü aradı ve bulunca yanına gelmesi için işaret etti. Atından eğilerek alçak sesle şunu dedi ''Kızlarınızı kurtardım ama hepinizi birden kurtaramam.'' Levon gözyaşları içinde elini tutup öperek ''Lütfen koruyun onları Rüstem Bey Efendi'' diye yalvardı. ''Namusum üzerine söz veriyorum.'' dedi Rüstem Bey. Ağa o akşam bitmiş tükenmiş toz içinde hala biraz titreyerek ve hala inanamadığı kendi farfarasından etkilenmiş olarak yorgun argın döndü kasabaya. Yolda çocukluğundan beri tanıdığı ihtiyarların ölümüne dövülmüş cesetlerini bulmuş olduğu için hala üzgündü. Üç perişan kız çabucak yürüyemez hale gelmiş olduklarından aynı ölçüde yorulmuş olan atının üstünde arka arkaya sıralanmış oturmaktaydılar. Kızları hareme teslim etti. Bütün at uşakları Rus cephesinin nemli toprağında çoktan çözülmeye başlamış olduklarından atının bakımını ise kendi kendine yaptı. Rüstem Bey'in motiflerine ilişkin kıskançlığının ve kuşkularının üstünden gelmek için yüce gönüllülükle kendisini zorlayan Leyla Hanım genç kızları yıkadı ve onlara parfümler ile yeni elbiseler verdi. Biraz yemek yemeye ikna etti. Korkuyla titreyen ve birbirlerine sarılan kızların yanında oturup gecenin geç vakitlerine kadar biraz biraz hatırladığı kederli Rumca ninniler söyleyerek ut çaldı. 54. Bölüm Zeytinler. Nermin şimdi artık oğullarının hiç geri gelmemesi daha mı olasıdır diye meraklanmaya başlamıştı. Bunu izleyen birkaç gün içinde tedirginliği o kadar arttı ki gidip arkadaşını görmeye karar verdi. Polikseni'yi evinin arkasında mangal için dal kırarken buldu. Nermin doğrudan bir şey sormaya utanıyordu. Polikseni ondaki kafa karışıklığını algıladı. Nermin elinde tuttuğu çömlekle oynuyor, evirip çeviriyor, parmaklarını içine sokuyor, gözlerini nereye döndüreceğini bilemiyordu. Polikseni çömlek yüzünden Nermin'in ne istediğini anında anlamıştı ama yine de biraz takıldı arkadaşına. ''Ne isterseniz söyleyebileceğinizi biliyorsunuz, haydi nedir?'' Ah Polik seni diye bağırdı Nermin sonunda. Polik seni sizin verdiğiniz şans zeytinlerinin sonuncusunu da bitirdim. Sizin dediğiniz gibi günde bir tane yedim ve her şeyin yolunda gittiğini hissediyordum. Ama artık sonuncuyu da yemiş olduğundan şansımın ters döneceğinden, oğullarımın geri gelmeyeceğinden endişeleniyorum. Bunu istediğim için özür dilerim ve normalde asla istemezdim ama acaba başka var mı? Onlar olmadığında kendimi şanslı hissetmiyorum artık. İstediğiniz gibi İskender'in çömleğini de geri getirdim. Polikseni güldü. Hepsi bu muydu? Çömleği aldı ve içeri gidip doldurdu. Geri geldiğinde çömleği Nermin'e verdi. Bütün Hristiyan erkek çocuklarını işçi taburlarına götürmek için aldıklarından beri Mehmetçik'ten haber alamadım. Nermin gözyaşları içinde baktı ona. İkimize birden yetecek kadar şans zeytini var mı? Ürün iyi olsun diye dua edin dedi Polikseni. Nermin ayrılmadan önce iki kadın kucaklaştılar. Eve dönerken kaçırdığı her gün için bir tane şans zeytini yedi. 55. Bölüm Mustafa Kemal 12. Genç, saygın, yakışıklı, gösterişli padişahın kayın yeğeni Enver Paşa, Napolyon misali son derece korkunç bir felaketi hazırlamakla meşgul. Mustafa Kemal Hindistan'daki Müslümanları ayaklandırmak için İran üstünden 3 alay sevk etmek doğrultusundaki daha da çılgınca projeye komuta etmeyi çoktan reddetmiş durumda. Enver Afganistan'a da insanları isyana sevk etme konusunda bir hayli şaşkınca davranan ve sonradan gizemli bir biçimde ortadan kaybolan Afgan savaşçılarına dünya kadar altın dağıtmış olarak memlekete geri dönen birini yollamış. Enver Rusya'ya saldırmayı arzuluyor. İmparatorluğu doğuya doğru genişletmeyi uzun süreden beri hayal etmekte ki asla gerçekleşmeyecek olan bu hayal savaşın kaybedilmesine temel gerekçeyi oluşturacak. Ayrıca güneyde de anında saldırıya geçmek istiyor. General Liman von Sanders ona Doğu Harekatı'nın çok kötü bir fikir olduğunu, silahlı kuvvetlerin uzun bir eğitim, tekrar teçhizatlanma ve takviye dönemine ihtiyaç gösterdiğini söylüyorsa da, Enver Sefer'in kumandasını üstleniyor ve Kafkas dağları üstünden Rusya'ya doğru tasasızca yola düşüyor. Allahü Ekber silsilesi 3000 metre yüksekliğinde, ısı -26 derece, kar yer yer 6 metre derinliğe ulaşmakta ve durmadan yağıyor. Askerin çoğu donarak ölüyor, geri kalanlar Ruslar tarafından Sarıkamış'ta yenilgiye uğratılıyor ve geri dönmeyi başaran 10.000 tanesi de tifüs sayesinde kırılıyor. Akıl almaz boyutlarda bir felaket. Güneyde ise 18.000 kişilik bir ordu Sina yarımadasını aşarak Süveyş kanalına saldırıyor. 600 tanesi kanalı geçmeyi başarıyor ama Britanyalılar tarafından püskürtülüyorlar. Mısır Müslümanları sömürgeci efendilerine karşı isyan etmiyorlar ve ana plan kaçınılmaz olarak çöküyor. Ordu yoklamadan 3000 mevcut azalmış olarak Filistin'e geri dönüyor. Britanyalılar Süveyş kanalı boyunca savunma hatlarını hızla takviye ediyorlar ve kanal bundan böyle saldırılara kapanıyor. Mustafa Kemal İstanbul'da Enver'le görüştüğünde onu solgun ve sarsılmış buluyor. Enver Mustafa Kemal'in tayini hakkında açık konuşmuyor ve kendisine Genelkurmay bürosunda bir iş aramasını öneriyor ki bu utanç verici bir biçimde ne kendisinden ne de kumandasına tayin edildiği 19. tümenden hiç haberi olmadığını gösteriyor. Sonunda karmaşa gideriliyor ve Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası'ndaki Maydos'a doğru yola çıkıyor. Maydos küçük, sevimli bir liman şehri. Burada büyük ve havadar evlerinde yaşamakta olan birçok Rum var. Ayrıca birçok da kuyumcu ustası. Savaşın ardından Rumlar gittikten sonra bu küçük kasabaya Eceabat adı verilecek. Kasabada Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sayıda heykeli olacak. Ve iyimser yerleri Rumların bahçelere, duvarlara ve mahzenlere gömmüş oldukları farz edilen mücevherlerle paraları bulmak için sürdürdükleri umutlu kazılardan asla vazgeçmeyecekler. Mamafi şu anda Mustafa Kemal orada ve beraberinde insan sayısı yetersiz, kötü eğitimli ve kötü teçhizatlı 57. alay var. Askerleri ağır bombardımana tahammül etmek ve savunma hatlarını yarmayı amaçlayan müttefiklere ait küçük çıkarma birlikleri tarafından gerçekleştirilecek bir yığın akına direnmek zorunda kalacaklar. 72. ve 77. alaylar da bölgeye ulaşınca Mustafa Kemal bunların umduğu gibi birlikler olmadığını görüyor. Esas itibariyle çoğu savaşa karşı olan Araplardan oluşuyorlar ve eğitim almamışlar. Mustafa Kemal resmi bir tavırla kendisine doğru dürüst Türk birlikleri gönderilmesini talep ediyor ve reddediliyor. Kara Tavuk da Maydas'a ulaşıyor. Dosdoğru askerlik sanatına duhul ediyor ve doğal bir nişancı olduğu anlaşılıyor. Cihat uğruna heyecandan kor gibi yanıp tutuşmakta ve peygamberiyle kendi bahçesi cennette buluşmak için can atmakta. Dahası Gelibolu Yarımadası'nın doğal güzelliğine de vurulmuş ve anasına tuhaf bir vecd içinde mektup yazmakta. Varideciğim, iki asker doğurmakla iftihar etmelisiniz. Komşuya yazdırdığınız mektubunuzu alınca kalbim sevinçle doldu. Ne güzel nasihatler etmişsiniz. Pek güzel ve yeşil olan Divrin Ovası'nın ortasından akan bir çayın yanı başında, bir armut ağacının altında oturuyordum mektubunuzu aldığımda. Yüreğim toprağın güzelliğiyle zaten dolup taşmaktaydı. 56. Bölüm Kara Tavuğun Mektubu. İskender tekerini döndürmek için tekmeledi. Sanki bugün epeyce iş çıkacağını bilsin istermiş gibi birkaç tekme daha attı. Yanındaki taburenin üstünde tuttuğu kasede ellerini ıslattı ve büyük bir parça kili eline aldı. Çoğunlukla yapmaya başlayıncaya kadar ne yapacağını bilmezdi. Bu çoğu zaman ne olmak istediğine önceden ikna olmuş gibi görünen malzemesine yönelik bir incelikti. Eğer çömlek olmayı isteyen bir parça kili kase ya da kaseyi çömlek yapmaya çalışırsa dingildiyor ya da parçalanıyordu bazen. En iyisi bir süre parmaklar arasında şekillenmeye bırakmak, ne olacağına dair bir duygu edinmek ve bir şeye dönüşmesini izlemekti. Kendi kendine işi oluruna bırak dedi. Acele eden kedinin enciklerinden hayır gelmez. İskender bugünlerde kısmen dünyayı zihninden atmak için çömlek yapıyordu. Oğulları askere gitmişti ve karısıyla kızları kendi işlerinin yanı sıra tarlada erkek işlerini de yapmak zorundaydılar. Ve ikide bir hastalanıyorlardı ki bu kadın olmanın tehlikelerinden biriydi anlaşılan. İnsan askerlik hizmetini yaptıktan sonra ömrünün yarısı boyunca ihtiyatta kaldığından bugünlerde eğer yetkililer varlığını hatırlayacak olurlarsa kendisinin de savaşa gitmesi bütünüyle ihtimal dahilindeydi. Ordudaki 5 yılını unutulmaz arkadaşlıklar kurmuş olduğu ve en korkunç şeylere bile tahammül edebildiğini öğrenmiş olduğu halde içi ürpererek hatırladı. Bu savaşın bir cihat olduğu ve dolayısıyla Allah aşkına severek öleceğinin kesin olduğu doğruydu. Ama İran'ın öte tarafındaki Müslümanlar gibi Arapların da Britanya'nın yanında yer aldığını öğrenmek insanın inancını zedeliyordu. Sanki cihatı ciddiye alan bir tek Türkler vardı. Ben Türk'üm diye düşündü. Türk kelimesinin neredeyse utanç verici bir şey, doğulu bir barbar anlamına geldiği günleri hatırlayıp fikri zihninde evirip çevirerek. Bugünlerde ise biz Osmanlıyız demek yerine insanlar evet biz Türk'üz diyorlardı. Dünyanın kelimeler yüzünden değişmesi ve kelimelerin de dünya yüzünden değişmesi ne kadar acayipti. Türk İskender dedi kendi kendine. Daha derinlemesine bir kimlik edinmenin, kendi kendisinin ötesinden bir şey olmanın garip ve yenilikçi duygusunu içinden inceleyerek. Bazı insanlar Türk kelimesinin kuvvet demek olduğunu söylüyorlardı. Daha bir güçle sıktığı kil parmaklarının arasından yukarıya doğru uç verdi. Aha, bu Şam'dan dedi İskender. Çok yakınındaki bir ses selamün aleyküm deyince onca derin düşünceler içinde kaybolup gitmiş olan İskender komik bir biçimde gafil avlandı. Elini şoku yatıştırmak için kalbine koyarken başını kaldırıp baktığında yabancı hem selam hem de özür anlamında başını hafifçe eğdi. İskender ezik ve tozlu bir fesin altında yuvarlak, dostça ve fena halde güneş yanığı bir yüz görüyordu. Adamın kıyafetine bakarak bir zamanlar varlıklı olduğunu ama sonra zorluk içine düştüğünü anladı. Dili daha güneyli birinin belki de bir Kıbrıslı'nın lehçesine çalıyordu. ''Affınızı dilerim'' dedi adam ama siz çömlekli İskender misiniz acaba? Tekeri başıyla işaret ederek öyle olduğunu düşünmek için gerekçelerim var. Çalışırken rahatsız ettiğim için özür diliyorum. Çok çalışmak ile cihat için çarpışmak aynı şeymiş öyle diyorlar. Güzel bir vecize konuşmanın tuzu biberidir dedi İskender ve derli toplu bir yalan derme çatma bir doğrudan daha tatmin edici. Ama benim savaşan oğullarım var ve öyle sanıyorum ki onlar çömlek üretmekten daha büyük işler yapıyorlar. İstikrarsız günler bunlar dedi yabancı. Kuzeyde çok büyük bir savaş oluyor. Oğullarım orada diye iç geçirdi İskender. Gelibolu'da. Neferler başkasının oğulları olunca savaşı izlemek daha kolay oluyor. Belki benim getirdiğimle bir teselli bulabilirsiniz dedi yabancı. Kuşağına sokulu tabancaların ve yatağınların arasında fevkalade buruşuk bir zarf bulana kadar aranırken. Belli ki birkaç hafta boyunca elden ele geçmişti bu zarf ve üstünde birçok kişinin izini taşıyordu. Bir körüğün isi, birinin sofrasından biraz bal, muhtemelen bir araba tekerinin yağı, kağıtta saydam bir leke bırakmış daire biçiminde zeytinyağı izi ve bir paçuli kokusu. Çok yıprandığı için özür dilerim dedi yabancı ama mektuplar elde hangi araç varsa onunla geliyorlar. Bu yöne geldiğimi duyunca Telmesos'ta verdiler elime bunu. İçindeki haberlerin iyi olmasını temenni ederim. İskender mektubu elinde çevirirken heyecandan ıslak kilde bulaştırdı. Daha önce hiç mektup almamıştı ve hem kendini fevkalade önemli biri gibi hissediyor hem de korkuyordu. Çay diye sordu yolcu, size çay ikram edebilir miyim? Allah beni affetsin diye cevap verdi yabancı ama buraya varır varmaz içtim çayımı. Çok yorulmuş ve çok ısınmıştım. Önce gelip sizi bulmam gerekirdi ama insan nefsine hakim olamıyor işte. Yani çayımı içtim ama yine de teşekkür ederim. Knidos'a gidiyorum, fazla zamanım yok. Deniz kıyısına gidip bakacağım ki kıyı boyunda bir yere beni atabilecek bir balıkçı teknesi var mıdır diye. Ben de bacaklarımla yeteri kadar yol yürüdük. Seyahattir ancak bir adamın olgunlaşmasını sağlayacak diye konuştu son 15 yıldır Smyrna'dan öte hiçbir yere seyahat etmemiş olan İskender. Yabancı sırıttı ama gülüşü acı ve bilmiş bir gülüştü. Bir parça cehennem demektir her seyahat. Kalın sağlıcakla. Gidin sağlıcakla diye seslendi İskender arkasından ve elinde tekrar tekrar çevirip her tarafına açık renk kil lekeleri bulaştırdı. Bu mektubu ne yapacağını merak ederek tekerinin başına çöktü. Ya içinde kötü haberler varsa? Ya oğullarından biri veya ikisi birden ölmüşse? Ya kendisinin de savaşa gitmek zorunda olduğunu açıklıyorsa bu mektup? Ya para isteyen birinden geliyorsa? Neyse ki her zaman dendiği gibi eğer haberci işi ağırdan alıyorsa haberler iyidir demekti. Ve bu mektubun da uzun süredir yollarda olduğu belliydi. İskender çömlekçi işliğinin gölgesinden dışarı doğru adım attı ve güneşin sıcaklığıyla çarpıldı. Mayıs ayıydı ve iki ay içinde güneş kalas gibi çarpar hale gelecekti. İskender bu yıl yaylaya çıkan olup olmayacağını merak etti. Onca adam ortada olmadığından her şey karma karışıktı. O zaman nasıl gerçekleşecekti yayla yolculuğu? Ve herkes durmadan haber beklemekteydi ki eğer yüksek yaylalarda olurlarsa bu haberleri hiç alamayacaklardı. Ama öte yandan kasabanın içinde sıcaklık katlanılmaz olacak ve hastalık, şiddet insana eziyet eden böcekler getirecekti. Ama eğer kadınlar sığırları, ev hayvanlarını ve çocukları yukarı yaylalara çıkartırlarsa, yaşlı adamlar onları fırsatçılardan ve eşkıyadan koruyabilecek miydi? Kim önleyecekti kadınların göçerlerden halı almak için bir sürü para harcamasını? Çok geçmeden bu sorunlar herkesin kafasını yoracaktı da şu an hava mükemmeldi. Bütün yabani çiçekler büyüyen ve sonra artlarında tohum dolu başlarını, kurumuş saplarını ve yapraklarını bırakarak ölen çiçek soğanlarının peşinden açmıştı. En koyu kırmızı renkli gelincikler ırmak vadisindeki buğday tarlalarını süslemekte, öküz gözü papatyalar, mavi sakallı devasa süsenler ve beyaz orkideler uçurum kenarlarındaki çimenin içinde bitmekteydiler. İskender aynı anda hem dünyadaki güzelliğin tadını çıkartıp hem bir elinden ötekine aktarıp dururken gitgide daha büyük bir ağırlık kazanan mektubun olası yükünden endişe ederek okumaya muktedir olmadığı tuhaf helezonlarına baka baka evine doğru yürüdü. Ona öyle geliyordu ki bu yazı muhtemelen şöyle bir şeyler demeye getiriyordu. Telmesos yakınlarındaki eski bahçede çömlekçi İskender. Ömründe ilk defa okumanın gayet yararlı bir şey olduğunu fark etti. Kara tavuğun Mehmetçiği kendisine öresin diye niye kandırdığını da o anda anladı. Hristiyanların her zaman daha avantajlı oldukları, okuma yazma öğrendikleri ve sayılarla karmaşık şeyler yaptıkları doğruydu. İnsan o yüzden daima onlardan kuşku duyuyordu ve onlar o yüzden insana kendisini aptal hissettiriyorlardı. Ama ayrıca işte bu yüzden hep onların yardımına muhtaç olunuyordu. İskender çocukken okula gitmişti ama okulda Kur'an'ın kutsal ayetlerini ezbere okumak dışında bir şey öğrenmemişti. Arapça deyimleri hala söyleyebiliyordu ama ne anlama geldiklerini bilmiyordu. Evet, kendisi cennete gidecekti ama dünyayı örgütleyen de Yahudiler ile Hristiyanlardı. Neyse ki diye düşündü İskender, yükseğe uçamayan kuşlar içinde Allah alçak dalları yaratmış. Çamurlu pabuçlarını çıkardı, arka kapının dışındaki duvarın içinde bulunan nişe yerleştirdi ve eve girdi. Karısı eve soktuğu kil tozuna ilişkin kınamasını belirtmekle öyle uzmanlaşmıştı ki, temiz kıyafet giyinene kadar herhangi bir şeye dokunması, hatta var olmaya cesaret etmesi zordu. Büzülmüş dudaklarının dil şaklatmasının, kaş çatmasının, bir şeyleri temizlerken takındığı ve böylece bütün bedeniyle dillenmemiş canlı bir şikayet timsali haline aldığı o çalışkan edasının zulmünden yılıyordu. Karısını masada soğan doğrar, gözlerinin yaşını elinin tersiyle siler ve duyduğu acıyı gidermek için başını sallarken buldu. "Bir mektubum var," dedi karısına göstermek için mektubu elinde tutan İskender. "Mektup?" diye tekrarladı aynen kocası gibi dertli düşüncelere kapılan karısı. "Kimden geliyor? Ne olabilir? Kim okuyacak bunu bize? Allah'tan niyaz ediyorum, haberler iyi olsun." Karısının gerginliğinde İskender'i güçlendiren bir şeyler vardı. O kadar uzun zamandır birlikteydiler ki ara sıra bütün kalbiyle tiksinse de onsuz bir hayatı düşünemiyordu. Karısının daha iyi bir adamla evlenebilecek olduğuna ilişkin aşikar ama dile getirilmeyen inancı karşısında vakarını ve öz saygısını muhafaza etmekle zorlanmamış değildi. Ama bütün bu sürenin sonunda tıpkı karşılıklı uyguladıkları baskıya uygun olarak birbirlerine göre biçim değiştiren çizme ya da ayak gibi birbirlerine uygun yaşlanmışlardı. Kendi kendine avutmak için her kadın önceden kocasıyla evlenmemiş olsa padişaha varabilecek olduğunu düşünür demeyi alışkanlık haline getirmişti. İskender herhalde Abdülhamit Hoca'dan istemeliyim okumasını der demez karısının yüzü aydınlandı. Karısı kendisine hak verdiği için memnun oldu. "Sonra dönerim ve eğer haberler seni de ilgilendiriyorsa ne olduğunu sana da anlatırım." Karısı başını salladı ve soğandan bir dilim daha kesti. "Çabuk dön," dedi. Ya Nilüfer'in sırtında göz önünde olan, ki Nilüfer de yaşamının sonuna yaklaşmaktaydı artık, veya ırmağın yarı yolunda bulunan ve Leto'nun batık tapınağından çok da uzak olmayan geniş tarhında yetiştirdiği sebzelerle ilgilenen Abdülhamit Hoca'yı bulmak nadiren zor olurdu. İskender Abdülhamit'e bitkilerin arasında dolaşıp eğile kalka torbasına bir şeyler doldururken buldu. Bir süre kendini tamamen yaptığı işe vermiş olan imamı izledi ve onun artık 60 yaşında olması gerektiğini düşündü. Yıllar geçtikçe sakalı tamamen beyazlaşmış, yanakları belli belirsiz içe çökmüştü. Burnundan ve kulaklarından gri renkli kaba kıl demetleri fışkırmıştı. Zamanla gözleri başının içine iyice gömülmüş gibiydi. Yine de güçlü ve erkeksiydi. Her işini her zaman yaptığı gibi kendini iyice vererek yapmasını izlemek dokunaklıydı. Eğer Nilüfer topallarsa, ki artık yaşlı ve yorgun olduğu için sık sık topallamaktaydı, hoca egzersizin iyi geleceğini söyleyerek boynuna bir ip bağlayıp iyileşene kadar etrafta gezdirirdi onu. Ama sırtına binmeyi reddederdi. Yelesini yeşil kurdeleler ve çanlar bağlayarak hala örmekte, üstüne kazılı Kur'an ayetleri artık siliniyor olsa dahi, güneşte parlasın diye göğsünü hala parlatmaktaydı. Nilüfer hala genç ve güzel olduğuna inanıyor deme alışkanlığını edinmişti. Ve ben kim oluyorum ki onun bu düşüncesinden vazgeçireyim? "Selamün aleyküm," dedi İskender, imamın tıpkı mektubu kendisine getirten yabancının onu irkilttiği gibi irkilmesine neden olarak. "Ben artık böyle sessizce yanına yaklaşılamayacak kadar yaşlandım," diye itiraz etti din adamı. Sonradan ve aleyküm selam da demeyi akıl ederek. İskender elini aldı, öpüp başına götürdü. "Ben bu kadar saygı görmek için de çok yaşlandım," diye ekledi imam biraz ölçülü. "Elinde sonunda insan bıkıyor bundan." "Saygınlık kazanılan bir şeydir," dedi İskender bilgiç hava takınarak. "Saygınlıktan yoksun kovulmak da öyle." "Tamam o zaman, peki. Demek ki dile düşecek, adımı kötüye çıkaracak bir şeyler yapmam gerekecek," diye cevap verdi imam. "Neyse, sizin için ne yapabilirim bakalım? Herhalde buraya sırf beni yerimden sıçratmaya gelmediniz." "Okumayı öğrenmem gerekiyor," dedi İskender. "Az önce bir mektup aldım da." "Birkaç dakikadan fazlaca bir zaman ayırmak gerek o işe, biliyor musunuz?" dedi imam. "Aslına bakılırsa aylarca çalışıyorsunuz ve ondan sonra da ömrünüz boyunca hala öğrenmeye çabalıyorsunuz." Belki siz okuyabilirsiniz mektubu o zaman, dedi İskender umutla. Ve bana ne dediğini anlatırsınız. Aksi takdirde ha kuşlar ötüşmüş, ha mektup gelmiş, bir şey anlayacağım yok. Abdülhamit pis zarfı alıp üstüne okudu. Nermine, çömlekçi İskender'in karısı, eski bahçe kasabası, Telmesos'tan bir veya üç günlük yolda. Başını kaldırdık, karınıza gelmiş bu. Eğer siz bana okursanız ben de ona ne dediğini anlatabilirim, dedi İskender. Bir kadına gelen mektuplar kocasından gizli değildir, diye ekledi. Elbette, elbette, dedi İmam bir yandan zarfı açıp içinden üstü yazılı iki yaprak saman kağıdını çıkartırken. Aa, dedi, korkarım ki ben bunu okuyamam. Okuyamaz mısınız, diye tekrarladı şaşırıp kalan İskender. Ellerini hayretle açtı ve İmam kağıtları salladı. Bakın, dedi, Yunan alfabesiyle yazılmış bunlar, ben Yunanca bilmem. Ben sizin bütün dilleri bildiğinizi sanıyordum, dedi İmam'ın hiç de her şeyi bilmediğini keşfetmekten ötürü biraz bozulmuş olan İskender. Farsça, Arapça ve Türkçe bilirim ama bu harfler Yunan harfleri. Eğer bana inanmıyorsanız gidin de eski mezarların üstündeki harflere bakın. Bazıları tıpkı bunlara benzer. Ama zarfı okudunuz, diye itiraz etti İskender. İmam ona zarfı gösterdi ve yazının üstünü parmağıyla fiskeledi. Bu, dedi, Arap alfabesiyle yazılmış ama dili bizim dilimiz. Mektubu kim yazdıysa zarfın Arapça yazılması gerektiğini, aksi takdirde yerine asla varmayacağını biliyormuş. Bugünlerde Hristiyan dostlarımız çok gözde değil geride kalanlarımız arasında. Hiç kuşku yok ki adres başkası tarafından yazılmış, buraya ulaşmasını sağlamak için. Oğlum Yunan harfleriyle yazmasını öğrenmişti, dedi İskender. Mehmetçik öğretmişti ona, başlangıçta ben yasakladığım halde. Haklıymışsınız, yazmak çok zararlıdır, dedi İmam. Belki konuşmaktan bile daha zararlıdır. Demek ki mektup kara tavuktan geliyor olabilir mi? Çok hoş bir şey olurdu bu. Ne yapacağım şimdi, diye sordu İskender. Gidip baş belasına rica etmelisiniz, dedi İmam. Rum Leonidas'a mı? O kimse için kılını oynatmaz. Başka birini düşünemiyorum. Siz düşünebiliyor musunuz? Belki de onu yumuşatmak için bir hediye götürmelisiniz. Buna bakarak Yunan harfleriyle yazılmış Türkçe midir yoksa Yunan harfleriyle yazılmış Yunanca mıdır anlayamıyorum ben. En kestirmesi Leonidas'a sormak. Kendisi nasıl bir pislik olursa olsun. İskender'in dikkati birden dağıldı. Özür dilerim, dedi. Ama çuvalınızın içinde hareket eden bir şey var. Biraz bozulan Abdülhamit Hoca çuvalın ağzını açarak içindekileri İskender'e gösterdi. İskender çuvalın içine bakınca önce insana kesek ya da kaya gibi gelen bir yığın gördü. Kaplumbağalar, diye açıkladı hoca. Sebzeleri mahvediyorlar ama bende onları öldürecek yürek yok. Bu yüzden hepsini toplayıp Nilüfer'in sırtına atlıyorum. Zarar veremeyecekleri güzel bir yer bulduğumuzda da salıveriyorum gitsinler. Çuvala uzanıp çok iri birini dışarı çıkardı. Şu canavara bakın hele, dedi iftarla. Kaplumbağa başını kabuğundan çıkardı, ağzını açtı ve şiddetle tısladı. Size cesaret gibi gelir bu, dedi İmam. Bana ise hiçbir şeyden korkmayacak kadar yaşlanmış olmak gibi geliyor. İskender huysuz hayvana bir nazar atıp kaşlarını kaldırdı. İmamın evliyalara yaraşır eksantrikliği insanı sonsuza kadar şaşırtabilirdi. Ağır kabuğu şöyle bir tıkırdattı ve hayvan yine tısladı. Kötü huy, kötü evlilik, dedi İmam hayvana sitemkar bir tavırla.